Merhaba, Cepte Psikiyatride bir aradayız. Parlayan ışıkları düzelteyim. Amacımız internette dolaşan kirli bilginin yerine doğru ve bilimsel tıbbi bilgiyi koymak. Doğru bilginin bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak yayılmasını sağlamak. Ve telepsikiyatrinin internetten hasta görmenin ne kadar kolay olabileceğini kanıtlamak. Bu konumuz yine evlilikle ilgili. Evliliği güçlü tutan şeyler nelerdir? Yani neye iyi evlilik diyebiliyoruz? Ya da bunun sırrı ne gibi bir konuyu konuşacağız. Bunun önce bir teorisi var. Stenberg diye bir adam. Samimiyet. Yani ki karşı tarafın doğruluğu. Karşı tarafın sözünü tutabilmesi, karşı tarafın güvenirliği. Öbür tarafında tutku var. Aşk, şehvet, tutku, sevgi kısmı var. Ve son köşe ise bu üçgende bir kişinin karar vermesi, enerjisi, yani harekete geçmesi, hayatın içinde kapladığı yer ne kadar? Bu üç köşe iyi her insanda olduğunu söylüyor. Ve ilişkide bu üç köşenin aslında diğer ilişkilerde de eş olması gerektiğini söylüyor. Birbirine paralel olması gerektiğini söylüyor. Ve bunun olmadığı zaman bu olmadığı zaman ilişkinin iyi yürümediğini söylüyor. Mismatch, yani denk düşmeme dediği şeyler bunlar. Hani tam ideal bir denk düşme olduğunda iki kişinin üçgenleri kişiler çok iyi bir ilişki götürebiliyorlar. Ama en alt köşede olan iki gibi olmazsa ne oluyor? Olmazsa yani bir kişinin kararlılığı çok iyi olabiliyor, söylediğini yapabiliyor. Ama samimi olmuyor. Yalancı bir herif oluyor ya da yalancı bir aldatan birisi oluyor. Samimi bir adam oluyor. Aşkla da seviyor. Fakat kumanda elinde yataktan kalkmıyor. Yani koltuktan kalkmıyor. Hiçbir şey yapmıyor sizinle. Ya da çok enerjik, son derecede dürüst ama sevmiyor kadın ya da erkek. Böyle baktığınız zaman bu kişilerin birbirine uygun olabilmesi için hani çok temel karakter özellikleri olarak, yaşam biçimleri olarak kişilerin bu tarafların birbirine denk düşmesi lazım. Eğer bunlar denk düşüyorsa siz daha iyi bir evlilik yapma şansına sahipsiniz. Bu nedenle hani ritim çakışması dediğimiz şey bu tutkuyla ilgili. Tutkusu size yakın değilse, siz haftada bir kere sevişmek isterken o 5 kere istiyorsa ya da ayda bir istiyorsa o zaman çatışma başlıyor. İkiniz de samimi değilse sorun yok. Ama ya da ikiniz de enerjik değilseniz sorun yok. Bir şekilde çatışsanız bile götüreceksiniz demektir. Ama birini sürekli komşuluğa gitmek, sürekli hareket etmek, sürekli spor yapmak isterken öbürünün hiçbir şey istememesi uygun olmuyor. Bunun gündelik hayattaki en önemli ölçütü ne? Bunun gündelik hayattaki en önemli ölçütü ortak kaliteli zaman ve ortak etkinlikte bulunabiliyor musunuz? İyi arkadaş olabilenler iyi evlilik sürdürüyorlar. Hani anneannemiz gibi hissedip annemiz gibi düşünürsek arkadaşımın aşkısın sen gibi şarkılar söyleyebiliriz ama iyi arkadaşlık yapabilen kişilerin içinden çıkıyor partnerler. Ve gerçekten de baktığınız zaman evlilik devlet tarafından onaylanmış, toplum tarafından onaylanmış bir cinsel işbirliği gibi. Geri kalan kısmında ne var? Geri kalan kısmında arkadaşlık, paylaşım, mali birliktelik, sosyal birliktelik gibi alanlar var. Bunları yapabiliyorsanız çok iyi gidebiliyor. Yani yapamıyoruz. Biz evlendik görücü usulü ya da yıllar önce evlendik. Adamın enerjisi iyiydi ama 35'ten sonra herife bir şey oldu. İşte ne bileyim organ nakli oldu. Enerjisi azaldı. O zaman kontratı bir daha yazmamız gerekiyor. Kontratı tekrar oluşturmamız gerekiyor bizim. Yani sen çıkma, Hastasın ya da enerjin yok, hiç fark etmez. Ama ben çıkacağım. Senin ne bileyim, bu şey de olabilir. Yani şehvette de azalma olabilir. Cinsel çekicilikte de azalma olabilir. Bu cinsel oyuncaklarla kapatılabilir. Mastürbasyonla kapatılabilir. Bir şekilde kapatılabilir. Ama kontratın açıkça çift tarafından tekrar yazılması lazım. Bunun konuşulması lazım. Konuşulmadığı zaman ne oluyor? Konuşulmadığı zaman o aradaki boşluğa biri ya da bir şey giriyor. Bu alkol olabiliyor, bu evlilik dışı ekstramarital bir ilişki olabiliyor. Bu bir koliklik olabiliyor. Bu iş kolik, dizi kolik, kitap kolik, alkolik bir şey oluyor yani. Ve ilişki kaliteniz düşüyor, ilişkiden aldığınız doyum düşüyor. Siz giderek daha verimsiz, mutsuz, sizi aşağı çeken bir ilişki yaşamaya başlıyorsunuz. Bu iyi bir fikir değil. Bu yani çok uzun bir ömrümüz yok insanoğlu olarak. Yani köpek balıkları gibi 500 yıl yaşamıyoruz biz. Ve eş de hayatta seçebildiğimiz çok çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. Yaşam kalitemiz çok önemli. Depresyonlarda falan gösterilmiştir hani. Neredeyse üçte birinin nedenidir, üçte birinde de katkısı vardır yani. Çok önemli bir şey. Evlilik gerçekten vezir etmiyorsa rezil edebiliyor. İdare edebilecek bir kontrat yazabiliyorsanız, ben burada idare ediyorum, fena da gitmiyor, öbürü daha verimsiz diyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama her 10 yılda bir o kontratı bir şekilde yenilemek lazım. Tanımlamak lazım. Değilse o açık bir şekilde dolacak. Yani siz eşinizin samimiyetine güvenmiyorsunuz. O zaman bütçenizi tekrar ayıracaksınız. Herkes işte harcadığı parayı kötü harcıyor. Kumar bağımlısı. Yalan söylüyor bu yüzden. Samimi değil. Diyeceksiniz ki maaşından evin giderlerini bunu ayır. Karısına kalanına karışmıyorum. Ama ben bütçemi ayırıyorum. Kabul ediyorsa yürüyebilir. Ya da hiçbir eyleme katılmıyor. Sizinle dışarı çıkmıyor. Tamam, ben bir arkadaşlarımla gezi grubu oluşturuyorum. Ben geziyorum, kusura bakma. Kabul ediyor mu etmiyor mu kısmına bakmak lazım. Kendinizden verdiğiniz ödünler, yani hep söylüyorum, evlilik uzlaşma üzerine kurulmak zorunda. Eğer bir kişinin kararları hep geçerli oluyorsa, bu bir teslimiyetse, o zaman yani hoşgörü dediğim şey üzerine kuruluysa, teslimiyet üzerine kuruluysa, o evlilik pek yürümüyor. Çok sıkıntı yaşamaya başlayabiliyoruz. Peki ben bunları hep söylüyorum ama dinlemiyor, gelmiyor. O da zaten boşanma süreciniz sizin. Önce duygusal olarak, sosyal olarak, cinsel olarak boşanıyoruz ya. O da sizin boşanma süreciniz oluyor. Deniyorsunuz, deniyorsunuz. Hatırlayın, boşanma kararını alırken elimden geleni yaptım demişsinizin içinizde oturması gerekiyordu. Bunun olması lazım. Bu olmadan, bu kararlar çıkmadan içinizi, bu duygusal karar oluşmadan zaten boşanamıyoruz. Boşansanız bile bu sosyal boşanmayı, cinsel ve duygusal boşanmayı yapmadan yasal olarak boşansanız bile geri dönüyorsunuz zaten. Bu nedenle boşuna debelenmeye gerek yok. Hayatın kendisi de bir test. Bu şekilde devam edip gidiyor. Güçlü evliliklerdeki önemli faktörlerden bir tanesi, aralarındaki iletişim dilinde saygı ve sevgi var. Özen var. Çalışmalar şunu gösteriyor. Çiftin kavgalarında iki şey varsa, bir hakaret, iki aşağılama varsa, kavgasız bir evlilik yoktur. Yani var deniyorsa bir sıkıntı var orada. Hakaret ve aşağılama varsa, kişilerin evliliklerin sürme olasılığı çok azalıyor. O yani temel saygıyı, temel özeni göstermek lazım. Cinsel olarak birbirlerinden keyif alan, hoşlanan partnerlerin evlilikleri kesinlikle daha uzun sürüyor. Cinsellik bir yeter şart değil ama çok önemli bir gerek şart. Bunun dışında çocuk evliliği güçlendirmiyor. Çok ilginç ama evliliği zora sokuyor. Herkesin sandığının ve söylediğinin aksine. İkinci çocuk evliliği 4 kat zora sokuyor. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. iki kat arttırmıyor zorluğu. Günümüzde yani kapitalist bir toplumdayız ve çekirdek aileler var. Çift her şeyi satın almak zorunda. Eskisi gibi ev bir üretim üssü değil. Salça evde yapılmıyor, pijama evde dikilmiyor, çocuğa yaşlı evde bakılmıyor. Bu yüzden mutlaka faturaların ikiye bölünmesi lazım. Mutlaka çalışan kadın gerekiyor. Çalışan kadın aynı zamanda eşini de daha iyi anlayabilen bir kadın. Yani ev kadınlığı günümüzde alınmasın ev hanımları. Yani meslek olarak yazılabilecek bir şey değil. Hani ben ev adamıyım dediğimde ne kadar geçerliyse ev kadınlığı da o kadar geçerli. Çalışmıyor olabiliyorsanız yani geliriniz, aile geliriniz buna uygunsa harika bir şey. Keşke ben de ev adamı olsam, var öyle bir fantezi. Ama yani sürekli kitabımı okusam, araştırsam, gezsem ama sadece fantazimde kalabiliyor. Bu yüzden günümüzdeki çiftlerin çalışan olması gerekiyor ve bunların da çok fazla zamanı yok. Mutlaka hani o kontratta bunun belirtilmesi lazım. Bu da önemli bir şey. Mali sorunlarda, mali ve zaman ayırmada sıkıntılı. Örneğin ortak kaliteli zaman geçireceksiniz. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Yani 2 saat işe gidiş, 2 saat geliş, böyle yarı mesai gibi. Ve eve turşu gibi giriyorsunuz. Özel sektörde çalışma saatleri uzun. Ya kim kime ne kadar zaman ayırabilir? Ha, o zaman ev işinden çalacağınız zaman var. O zaman bir yarım gün bakıcı mı tutalım? Şunu mu yapalım? Hani bir şekilde kontratı gözden geçirmek lazım. Çocuğu olan, ikinci çocuğu olan, ikiz çocuğu, üçüz çocuğu olan çiftler var. Ve kadın diyor ki mesela, ben evime yabancı kadın sokmam. Bu anneannesinin mantığı. Yani evlenmişsin, 2 tane çocuğun var, çalışıyorsun. Yani sen bir süper kadın değilsin yani. Bunu yapamazsın. Bir şeyleri hazır yapmak zorundasın. Yani yapabiliyorsan helal olsun da yapamıyorsunuz yani. Benim dönem dönem mezun toplantılarımız oluyor. Erkeklerin işte benim yaş grubumda %10'u 20'si iyi. Ama ortaokul, lise, üniversite arkadaşlarım da şimdi biraz toplamaya başladı hatunlar emekli olmaya başlayınca. Fakat bundan 5 yıl önceki toplantıda kadınların hepsi bitikti yani. Kariyer de yaparım, çocuk da yaparım olmuyor. Kariyer adı gibi hatunu yiyip bitiren bir şey. Büyük sıkıntı yaşatıyor size. Ve bununla baş edebilmenizin yolu hem annenin istekleri gibi yapacaksın, hem anneannen gibi olacak, hem kariyer yapacaksın, hem 2 çocuk, çok zor bir şey. Yani kendinizin sınırlarını bilmek, gerçekten o Delfi tapınağının tapınağına yazan, kapısında yazan Yunus'un söylediği, yani kendini bilmek, sınırlarını bilmek çok önemli bir meziyet. Çok değerli bir meziyet. Buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Hemen sorulara doğru geçelim. Senem Hanım, merhaba size de. İlişkide kadın erkek arasında yaş farkı olması fazla mıdır? İlişimi etkiler mi? Nesil farkı bir şey olur mu? Bu 10 yaş büyük olan erkekse çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü kadınların çok önemli bir sınırı var. Çocuk yapma yaşı var. Yani 30'dan sonra kadının yumurta rezervi çakıldığı için, parabolik olarak azaldığı için, çok hızlı sayısı azaldığı için kadınlarda bir doğum sınırı var. Yani maksimum 35'ten sonra çok zorlanmaya başlıyor. Bu kadar tüp bebek bu yüzden var zaten. Yani lisans eğitimiydi, doktoraydı, bilmem neydi. 30'a dayandığı anda kadında hani infertilite bir sorun olmaya başlıyor. Kısırlık bir sorun olmaya başlıyor. 10 yaş büyük erkek ya da kadın, eğer 20'li yaşlardaysanız erkekler için bile öneririm. Yani bir kadın nasıl olur? Bir erkek nasıl olur öğrenmek? Sizden deneyimli, nereye gidileceğini, nereye gelineceğini bilen birinin, yani ilk sevgilileriniz büyük olsa çok iyi olur. İnşallah benim oğlumun öyle olur yani. Ama evlenmek anlamında, çocuk anlamında diyorsanız kadın mı erkek mi çok önemli. Erkekler 30'dan önce çok büyümüyorlar ya. Yani biraz çocuk ruhluyuz biz. Kocaman çocuklarız. Erkeklerin o performans kaygısı, ben var ya ben kaygısı, kendini kanıtlama kaygısı hani 30'lardan sonra biraz duruluyor. Erkekler 40'tan sonra tadından yenmez oluyorlar. Kadınlar çok avantajlı başlıyorlar hayata. Çok erken ve çok güçlü başlıyorlar. Genç kadın çok güçlü. 20'lerindeki kadın toplumun en değerli kesimidir. Tüm toplumlarda da yasalar onları korur. Yani genç erkekse çok değersiz bir yaratıktır. Yani askere göndeririz, madene indiririz. Bunların içinden yetkin olanları seçer. Bunlar adam olurlar. Yani kadın olmak diye bir tabir yok ama adam olmak diye bir tabir var. 30 yaşından sonra o en değerli, en yetkin erkekler en iyi işleri, en iyi kadınları alırlar. Yani biyolojik, milyon yıllık genetik böyle, geyiklerde de böyle, maymunlarda da böyle. Ama 35-40'tan sonra doğa kadına çok insaflı davranmıyor. Ve sıkıntı olmaya başlıyor. Bu yüzden özellikle menopoz sonrasında kadınlar çok hızlı düşüyorlar. Erkekler daha şanslılar yaşlanırken. Kötü başlıyorlar ama iyi bitiriyorlar. Erkek 10 yaş büyük, eğer yani biyolojik yaşı dinç bir adamsa çok fark etmiyor ya. Yani 30'dan sonra yaşın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Hatta çok büyük bir sıkıntı. Yani ben 54 yaşındayım. Yaş grubundaki tüm hanımlar menopoza girmek üzereler. Hani lise yıllarımdaki ikon canların kedi besleyen, işte örgü ören teyzelere dönüşmesini dehşet içinde izliyorum. Büyük bir sıkıntı bu. Hani 30'dan sonra çok da büyük bir biyolojik olarak dinç olduktan sonra yaş farkının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Kültür farkı çok etkili oluyor Senem Hanım. Hemen diğer forumlardan da gelen sorulara bakıyoruz. Yarın evliliği sarsan yaşam olaylarını ve diğer faktörleri konuşacağız. Neler evliliği sarsıyorlar? Aldatma değil de daha başka şeyleri konuşmak istiyorum daha çok. Pınar Hanım, ev işinin paylaşılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir süre sonra her iki tarafta hoşlanmadığı şeyden kaçmaya çalışıyor. Genellikle bu işler kadınlara kalıyor. Kadınlara kalıyor. Türk kadının oldukça titiz, kuralcı bir yapısı var. Türk kadını dünyada obsesif çıkıyor kişilik testlerinde. Bu nedenle kendi istedikleri gibi yapılmasını istiyor çoğu kadın. Çalışmalar Türk erkeğinin balkona çıkıp çamaşır asma dışında her konuda ev işinde yardımcı olmaya hazır olduğunu gösteriyor anketler. Hatta erkekler yemek yapmayı falan bayağı seviyorlar. Bu konuda biraz önce de söylediğim gibi Türkiye hala şanslı. Norveç'te çalışan evde bir bakıcı bulamazsınız. Ne kadar para verirseniz verin. Ama Türkiye'de hala ev işlerinden yani ya bir sistem kuracaksınız ya yardımcınız olacak ya da bunu yine yazılı çizili kontrat olarak konuşacaksınız. Sistem kurma dediğim şey ne? Ben bekar yaşarken hani bu dip frize ve mikrodalgaya giren sistemler kullandım. Bu tip tüm her şeyi bunlardan aldım. Ve mikrodalgada pilav yapacak kadar da öğrendim. Hani yemeği ilk seferde yapıp parçalara ayırıp mikrodalgada hemen tık tık tık yapıp yediğimi de hemen makineye koyabiliyordum. Yani hem her gün 3 çeşit yemek, salata falan yapacağım. Hem çalışan bir kadın olacağım. Hem bunları kullanmayacağım. Mikrodalgada radyasyon varmış falan diyorsanız Allah kolaylık versin. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer ben zaman ve bilgi satan bir mesleğim var. O zamana çok ihtiyacım var. Bu yüzden ben pratik bir ev adamı olmama rağmen yapmaktan hoşlanmıyorum. Niye yapayım ki? Bu birinin yapması zaman ve enerji kazandırıyor bana. Bu gibi hani uzlaşmanız lazım bu noktada. Hatırlıyorum evliyken cumartesi bakıcı gelsin gelmesin konusunda kavga ettiğimizi hatırlıyorum. Bence gelsin kardeşim, bana ne yani? Kahvaltıyı hazırlasın. Zaten köpek gibi çalışıyoruz, insan gibi yaşayalım. Ama o kontrata bağlı işte yani. Hülya Hanım, bir yıllık evliyiz. Eşim beni sürekli olarak başka kadınlarla annesiyle kıyaslıyor. Annem şöyle yapar, yapsa desek. Şu kadın bak koysun ağzına bakıyor. Vesaire vesaire. Amacını anlamadım. Bana anlatmak istediği şey ne olabilir? Çok soğudum demişsin. Hülya Hanım, bu duygunuzu net bir şekilde iyi bir günde güzel bir yemek yapıp oturtun. Bak, tarzım bu olabilir ama bu o dili dediğimiz bir dil. Çok yıkıcı bir dildir bu. Sen dilinden de yıkıcı bir dil. Ne demeye çalışıyorsun kardeşim? Hani kime laf söylüyorsun, ne söylüyorsun yani? O zaman annen de gel eve hani gibi. O soğumanız sıkıntılı. Bu cümledeki tehlikeli olan çok soğudum kelimesi. Çiftin arası açılmamalı. Eşiniz çok zeki bir adam değil. Yani partilerinize böyle şeyler sormak zekice değil yani. Yani bir kadın kocasına yakıştım diye sorduğunda adamın verebileceği tek bir yanıt var. Tabii ki. Kilo aldın mı falan dediğinizde hayır ya ben fark etmiyorum. Çok da yakışıyor senin kilon. Başka bir şey demeyeceksin eşine kardeşim ya. O senin eşin. O senin partnerin. Ya tavuğun büyük budu ona konacak. Eşitler arasında birinci olacak. Eş o kardeşim. Bu tamam kontrat deyip duruyorum ama bu iş sözleşmesi değil ki. Bu kadınla yaşayacaksın yani. Hoş tut gönlünü. Yani tezgahtar olarak, çalışan olarak, patrona, müşteriye sürekli yalakalık yapıyoruz ya. Tabii ki birbirinize yalakalık yapacaksınız. Kalkıp karına böyle şeyler söylenir mi? Çok saçma bir şey bu yani. Bu kadınla yaşlanacaksın, annenle değil. Yani çok garip bir şey bu. Can Bey, eşimin ailesi sürekli bize kalmaya geliyor. Ailesiyle oturanlar nasıl idare ediyor anlamıyorum. Bu durumu idare etmenin bir yolu var mı? Bize taktik verir misiniz? Can Bey, bir iki kere kayınpedere donla yakalanacaksınız. Bir iki kere. Yani birkaç tane falso vereceksiniz. Ya da bunu oturup kayınpederinize konuşacaksınız. Yani lütfen diye eşinizle konuşacaksınız. Aile apartmanında bu sorun çok kötü oluyor. Ortada gelinlerle, damatlarla çalışıyoruz. Ortada ya bir cinsel oyuncak bırakıyoruz ya bir şey bırakıyoruz. Ya yakalanıyoruz. Bir daha gelmiyorlar. Ya da arkaya sürgü koyuyoruz falan hani biz meşgulüz diye. Alelacele giyinmiş oluyoruz falan. Bu şekilde taktikler kullanacaksınız ya da açıkça konuşacaksınız. Yaşadığınız yere bağlı, yaşadığınız yerdeki ailelerin gücüne bağlı ama razı olmayın. O çok soğudum kelimesine geldiğinde uzaklaştığınızda sıkıntı var. Hatice Hanım, eşim cinsel konulardan çok uzak, biraz tiksiniyor gibi hissediyorum. Cinsel konular açıldı, uyumaya gidiyor ya da bir bahane buluyor. Cinsel tercihlerin farklı olduğunu nasıl anlayabilirim? Çok önemli ve zor bir konu Hatice Hanım. Evli çiftlerde mastürbasyon oranı %50'dir. Çok yüksektir. Bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Mastürbasyon ayıp, günah, yasak falan değildir. Mastürbasyon en sağlıklı, en temiz, en güvenli seks yöntemidir. Cinsel tercihlerin farklı olduğu sorusunu cinsel isteklerinin ya da cinsel yöneliminin, iştahının diye yorumlarsam direkt konuşmanızı öneririm. MIT listesi diye bir şey var. Onu yayınlayalım biz Nilay Hanım. MIT listesini doldurup doğru yanlış doğru yanlış bakarsınız. Adana Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmaydı. Biz cinsel terapilerde veririz çiftlere ve önlerinde birlikte tartışırız. Cinsel tercihten kastettiğiniz hani eşcinsel miyim değil miyim şu mu yani başka bir eğilimi var mı? Bu çok zor bir konu. Size dürüstçe söylenebilecek bir şey de değil. Ama bu da çok sıktır Hatice Hanım. Evli yani homoseksüelseniz bu toplumda kamufle olmanın en iyi yolu evlenmektir. Çok da sıktır gerçekten. Biz nadir görmeyiz yani kocamı bir erkekle bastımı ya da karımı bir hatunla bastımı nadir görmeyiz. Bu yüzden çok zor konular, çok zor sorular. Sorular. Mutlaka mutlaka yardım alın, okuyun, sorular sorun ve kafanızda olgunlaşmış olanı. Yani bunu eşinizle tartışmadan önce sorduğunuz sorunun karşısında alacağınız yanıtta neler yapacağınız kafanızda otursun. Yani sordun, senin cinsel tercih mi farklı diyorsun? Evet farklı, Ahmet'le takılıyorum dedi. Ne yapacaksınız? Çok önemli bir soru bu. Bu yüzden hani kafanızda o soru tartışılıp bir profesyonelle ya alacağınız yanıtın karşısında ne yapacağınızın oturmuş olması lazım. Yanıtıyla ne yapacağınızı bilmediğiniz soruyu sormayacaksınız. Hayatın içinde her tarafta bu böyle yani. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın evliliği sarsan yaşam olaylarını konuşacağız. Bu haftayı bitirmiş olacağız. Lütfen kanalı beğenmenizi rica ediyorum. Hatta bildirimi açarsanız kaçırmamış olursunuz. Bunu bugün bir danışanım uyardı. Kaçırıyorum diye. Orada küçük bir zil varmış. Onu tıklarsanız size uyarı geliyormuş. Geliyor. Bu anlamda da uyarmış olayım. Sabrınız için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.